Ayrım 27.
Köylüler Savaşı patlak verdiği zaman bunlar arasında kaynaşma olmamasının nedeni de işte buydu. Sonunda kendi öz davalarında bu ayrılışı pahalıya ödeyeceklerdi. Ne olursa olsun 13. yüzyılın ortaları köylüler yararına kesin bir dönemece yol açtı. Haçlı seferleri alanı hazırlamış bulunuyordu. Haçlı seferlerine katılan birçok bey köylülerini kesin olarak özgür bıraktı. Başka birçokları öldü, yıkıma uğradı. Köylülerin çoğu kez bu biçimde özgürlüğe eriştikleri yüzlerce soylu aile yitip gitti. Buna o sıralarda toprak beylerinin artan gereksinmeleri sonucu onlar için köylülerin sağladıkları hizmetlerin kişiliklerinden çok daha önemli bir duruma geldiğini de ekleyin. Orta çağ başlarının birçok bakımdan antik çağ köleliğine yaklaşan serfliği beylere değerini durmadan yitiren haklar veriyordu. Bu serflik giderek yok oldu, serfin durumu ile salt angaryaların durumu birleşti, tarımsal işletmenin eski durumunu tamamen koruması nedeniyle toprak beyleri gelirlerinde ancak yeni toprakların açılması ile, yeni köylerin kurulması ile bir artış elde edebilirlerdi. Ama bu amaca erişmek için ister yurtluğa bağlı angaryacı, ister yabancı olsun, kolonlarla zorunlu olarak gönül hoşluğuna dayanan bir uzlaşma gerekiyordu. Bu çağda hemen her yerde köylü yükümlülüklerine ilişkin çoğu ölçülü, çok belgin, özel koşullar bulunabilmesini işte bu durum açıklar. Ve bu nedenle köylülere karşı özellikle kilise adamlarının beyliklerinde iyi davranılmış bulunduğunu saptıyoruz. Ve en sonunda yeni gelen kolonların elverişli durumu, çevredeki angaryacıların durumu üzerinde de etkili oldu. Öyle ki bu angaryacılar tüm Kuzey Almanya'da toprak beylerine yükümlülüklerini ödemeye devam ederek kişiliklerinin özgürlüğünü elde ettiler. Özgürlükten yalnızca Slav ve Litvanya Prusya köylüleri yoksun kaldılar. Gene de bütün bunlar uzun zaman sürmeyecekti. 14. ve 15. yüzyıllarda kentlerin yükselişi hızlanmıştı ve kentler zenginleşiyorlardı. El sanatları ve lüksleri özellikle Güney Almanya ve Ren kıyılarında gelişiyordu. Kent ayrıcalıklarının şatafatlı zenginliği, kaba kumaşlardan giysiler giyen, bayağı yemekler yiyen ve ev eşyaları daha çok kaba saba ve yontulmamış bir nitelik taşıyan kırsal toprak ağalarının uykusunu kaçırıyordu. Peki ama bu göz kamaştırıcı parlaklıkları nereden bulmalıydı? Büyük yol eşkıyalığı gitgide daha tehlikeli ve daha verimsiz bir duruma geliyordu ve satın almak için para gerekiyordu. Ne var ki bu parayı da yalnızca köylü sağlayabilirdi. Hadi gelsin köylüler üzerinde tazelenen baskı, gelsin yükümlülük ve angaryalarda bir artış. Özgür köylüleri angaryacılar, angaryacıları da serfler durumuna düşürmek ve markın ortak topraklarını bey yurtluğu biçimine dönüştürmek için yepyeni ve durmadan artan bir çaba ile çalışılır. Bu çabalarda beyler ve soylular Roma hukuk ilkelerinin çoğu kez pek iyi anlaşılmamış Alman koşullarına uygulanması aracıyla bey bu işte hep kazançlı çıkacak ve köylü ise her keresinde hep yitirecek biçimde ürküntü verici bir karışıklık düzenleyen Roma hukukçularının yardımlarını gördüler. Kilise adamı beyler işin içinden daha sade bir biçimde sıyrıldılar, içerisinde köylünün haklarının azalıp yükümlülüklerinin arttığı düzmece belgeler düzenlediler. Hükümdarların, soyluluğun ve kilise adamlarının bu eşkıyalık siyasetine karşı köylüler 15. yüzyılın sonundan itibaren 1525 yılında Büyük Köylüler Savaşı 36, Suab, Bavyera, Frankonya'yı selleri altında bırakan ve Alsasa, Pfalz'a, Rengü'ye ve Türüngen'e yayılana kadar birçok yalıtık başkaldırmalar halinde ayaklandılar. Alman köylüleri arasında serfliğin genelleşmiş egemenliğinin yenilenmesi işte bu andan itibaren başlar. Savaşımın çok zorlu geçtiği bölgelerde köylülerin saklayabilmiş bulundukları bütün hakları tiksinç bir biçimde ayaklar altına alındı, ortak topraklar bey yurtluğu durumuna dönüştürüldü ve köylüler de serf durumuna getirildiler. Ve rahat durdukları için daha bir kayrılmış bulunan Almanya'nın kuzeyindeki köylüler de teşekkür olarak gerçi daha yavaş bir düzenle aynı baskıya katlanma zorunda bırakıldılar. Alman köylülerinde var olduğu biçimiyle serflik 16. yüzyıl ortalarından itibaren Doğu Prusya'ya, Pomeranya'ya, Brandenburg'e, Silezya'ya, 16. yüzyıl sonlarından itibaren de Schleswig-Holstein'e sokulmuş ve köylülere durmadan daha geniş bir ölçek ile zorla kabul ettirilmiştir. Bu yeni zorlamanın ayrıca iktisadi bir temeli de vardı. Reformdan yalnızca Alman prensleri artan bir güç elde etmişlerdi. Aristokrasinin uyguladığı o soylu eşkıyalık mesleğinin bundan böyle sonu gelmişti. Eğer yıkımdan kurtulmak istiyorduysa aristokrasinin mülklerinden daha büyük gelirler elde etmesi gerekiyordu. Ama tek çıkar yol hiç değilse bu yurtlukların bir bölümünü az buçuk bir önem taşıyan hükümdarlar ve özellikle manastırlar gibi kendi hesabına yönetmeye dayanıyordu. O güne kadar yalnızca bir istisna olan şey bir zorunluluk durumuna geldi. Ama bu yeni işletme biçimi önünde bir engel dikiliyordu. Şöyle ki toprak hemen her yerde kiracılara dağıtılmıştı. Özgür ya da angaryacı kiracıları tam bir serfliğe indirgeyerek iyi yürekli bey ellerinin bağından kurtuldu. Köylülerin bir bölümü teknik terime göre gelekt oldular, yani mülksüzleştirildiler. Onları ya kovdular ya da küçük bir kulübe ve bir bahçe parçası ile birlikte rençperler, kot sasen düzeyine düşürdüler. Mülkleri yeni rençperler ve hala kalmış bulunan köylülerin angarya rejimi altında işledikleri büyük bir bey yurtluğu biçiminde birleştirildiler. Yalnızca bir yığın köylü böyle düpedüz malından edilmekle kalmadı ama geri kalan köylülerin angaryaları da büyük ve ardı arkası kesilmez bir artışa uğradı. Kırda kapitalist dönem serflerin angaryaları üzerine kurulmuş bir büyük işletme dönemi görünüşü ile geldiğini haber veriyordu. Bununla birlikte bu dönüşüm ilkin yavaş bir biçimde gerçekleşti. Ama o sıralarda 30 yıl savaşı çıktı. Tüm bir kuşak boyunca tarihin gördüğü en düzensiz asker taslağı Almanya'nın dört bir bucağını dolaştı. Her yerde ateşe verildi, soyuldu, yakıldı, saldırıldı, öldürüldü. Köylü en çok büyük orduların uzağında en önemsiz gönüllü birliklerin, daha doğrusunu söyleyelim eşkıya çetelerinin, kendi başlarına ve kendi hesaplarına iş gördükleri yerlerde acı çekti. Yakıp yıkma ve nüfussuzlaştırma büyük oldu. Barış geldiğinde ezilmiş, sakatlanmış, kana bulanmış Almanya sefalet içinde uzanmış yatıyordu ama en sefili bir kez daha köylüydü. Soylular toprak sahipleri o zaman ülkenin tek efendileri oldular. O sıralarda bunların devletin meclislerindeki siyasal haklarını sıfıra indirmek için çalışan prensler ödün olarak bunların ellerini köylülere karşı özgür bıraktılar. Oysa savaş köylülerdeki son direnme güçlerini de yok etmişti. Bu nedenle soyluluk tüm kırsal ilişkileri yıkıma uğramış mali durumunu düzeltmeye en uygun bir biçimde düzenleyebildi. Yüzüstü bırakılmış çiftlikleri duraksamadan beysel yurtluk içinde toplamakla yetinilmedi. Büyük ölçüde ve sistemli bir biçimde mülksüzleştirmeye işte ancak o zaman geçildi. Beysel yurtluk ne kadar büyükse doğal olarak angaryalarda o kadar ağırdı. Bu sınırsız hizmetlerin dönüşü oldu. İyi yürekli beyin köylüye, ailesine ve sürü hayvanlarına yükleyebildiği işlerin sıklık ve süresi yalnızca onun keyfine kalmıştı. Serflik genelleşti, özgür bir köylü bulmak, beyaz bir kara tavuk bulmak kadar güç bir duruma geldi ve iyi yürekli bey, köylü yönünden ne kadar küçük olursa olsun her türlü direnci daha yumurtada iken boğabilecek bir duruma gelmek için prenslerden kalıtsal yargılama yetkisini aldı. Yani resmen tüm suçları ve en küçük anlaşmazlıkları yargılayan tek ve biricik yargıç oldu. Öyle ki bir köylünün onunla bir anlaşmazlığı olduğu zaman bile kendi öz davasının yargıcı olan da gene beydi. Kırda sopa ve kamçının egemenliği işte bu andan itibaren başladı. Tüm Almanya gibi Alman köylüsü de alçalmanın dibini bulmuştu. Ülkenin tümü gibi köylü de öylesine bir güçsüzlük içine düşmüştü ki kendi kendisini kurtarması olanaksızdı ve yardım ona ancak dışarıdan gelirdi. Geldi de. Fransız devrimi ile birlikte daha güzel günlerin şafağı Almanya ve Alman köylüsü içinde söktü. Devrim orduları Ren'in sol kıyısını daha yeni fethetmiş bulunuyorlardı ki bütün o eski angarya, haraç, iyi yürekli beye ödenen her türlü vergi dalaverisi beyin kendisiyle birlikte sanki büyülü değnek değmiş gibi yok oldu. Ren'in sol kıyısında yaşayan köylü artık kendi mülkünün efendisiydi ve ayrıca tasarısı devrim çağında doğmuş ve Napolyon tarafından yalnızca biçimsizleştirilmiş bulunan kod sivil ile yeni durumuna uyarlanmış ve yalnızca anlamakla kalmadığı ama rahatça cebinde taşıyabileceği bir yasalar dergisine sahip olmuştu. Sağ kıyıda yaşayan köylüye gelince o daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. Doğrusu iyice hak edilmiş bulunan Yena yenilgisinden sonra soyluluğun en tiksinç ayrıcalıklarından birkaçı kaldırılmış ve son köylü yükümlülüklerinin para ile satın alınması adı verilen şeyde yasal olarak olanaklı kılınmıştı. Ama büyük bölümü bakımından ve uzun zaman süresince bu yalnızca kağıt üzerinde kaldı. Öbür devletlerde daha da az değişiklik oldu. Bu özgürlüğü satın alma hareketine Baden'de ve Fransa'ya komşu başka birkaç küçük devlette ilk adımlarını attırmak için 1830 yılında ikinci bir Fransız devrimi gerekti. Ve üçüncü Fransız devrimi 1848 yılında sonunda Almanya'yı da kendisiyle birlikte sürüklediği zaman özgürlüğü satın alma henüz tamamlanmamıştı. Tamamlanmış olmamaktan henüz çok uzaktı. Prusya ve Bavyera da daha başlamamıştı bile. O zaman devrim elbette daha hızlı oldu. Bu kez kendileri ayaklanmış bulunan köylülerden istenen angarya tüm anlamını yitirmiş bulunuyordu. Peki bu satın alma nasıl oluyordu? Bey belli bir para tutarını alıyor ya da bir toprak parçasını köylü tarafından kendisine bıraktırıyordu. Buna karşılık bundan böyle köylüye kalan toprağı köylünün özgür ve her türlü yükümden bağışık mülkü olarak tanıyacaktı. Oysa daha önce beye ait bulunan toprakların tümü köylülerden çalınmış topraklardan başka bir şey değildi. Ama hepsi bu kadar da değil. Çekişmeler sırasında bu işle görevlendirilmiş bulunan memurlar doğal olarak hemen hemen şaşmaz bir biçimde evinde konut ve güzel yiyecekler buldukları beyin yanındaydılar. Öyle ki yasanın metnine karşın köylüler daha da büyük zararlara uğratıldılar. Ve böylece sonunda 3 Fransız devrimi ve bir de Alman devrimi sayesinde özgür köylüleri yeniden kendi aramızda saymaya erişmiş bulunuyoruz. Ama bir zamanların özgür mark ortaklaşacısı ile karşılaştırılınca bizim bugünkü köylümüz için ne büyük bir gerileme. Çoğu kez toprağı çok daha küçüktür ve çok küçülmüş ve kötü durumda birkaç seyrek ortaklaşa orman dışında paylaşılmamış ortak marktan eser kalmamıştır. Ama marktan yararlanmadıkça küçük köylü için sürü hayvanı yoktur, sürü hayvanı olmadıkça gübre yoktur, gübre olmayınca da akla uygun tarım. Tahsildar ve onun ardında da mübaşirin tehdit edici gölgesi tıpkı pençeleri bir tarladan sonra bir başkasını kavrayıp götüren ipotekçi gibi bugünkü köylünün iyi tanıdığı o herifler eski mark üyesinin hiç bilmediği kişilerdir. Ama rezaletin son perdesi şu. Kolu kanadı öylesine kırpılmış bulunan bu yeni özgür köylüler her şeyin çok geç kaldığı Almanya'da yalnızca bilimsel kır ekonomisinin değil ama yepyeni tarımsal makinelerin de küçük işletmeyi aşılmış ve bundan böyle yaşaması olanaklı olmayan eski bir işletme biçimi durumuna getirdikleri bir dönemde ortaya çıktılar. Tıpkı iplik ve mekanik dokuma fabrikasının çıkrık ve el tezgahını ortadan kaldırmış olmaları gibi bu yeni üretim yöntemleri de bölgelere ayrılmış kırsal ekonominin çaresiz yıkılmasına yol açacak ve onun yerine büyük toprak mülkiyetini geçirecektir. Yeter ki ona gerekli zaman verilsin. Çünkü çok güçlü bir rakip daha şimdiden Avrupa tarımını tehdit ediyor. Bu rakip Amerika'da görüldüğü biçimiyle yığınsal tahıl üretimidir. Ve ne bizim borç içinde yüzen küçücük köylülerimiz ne de aynı biçimde boğazına kadar borç içine batmış büyük toprak sahiplerimiz doğanın işlenme için yaratmış bulunduğu uzun yıllardan beri de gübrelenmiş bulunan ve çok düşük bir fiyatla satın alınabilecek o topraklara karşı savaşıma girebilecek bir durumdadırlar. Avrupa tarımsal işletme biçimi her bakımdan Amerikan rekabeti karşısında yenik düşüyor. Avrupa'da tarım ancak kolektif olarak ve toplum hesabına yapılırsa olanaklı kalır. Köylülerimizin karşısındaki perspektifler işte bunlardır. Ve güçsüz de olsa özgür köylüler sınıfının ortaya çıkışı, köylüyü bu işi nasıl, Engels'in notu, ayrı basımda Engels şu yargıyı ekler. Ama nasıl? Mark'ın zamanını doldurmuş bulunan eski yönü altında değil, ama gençleşmiş bir biçim altında bir yeniden doğuşu sayesinde tarım ortaklığının yalnızca bu ortaklık üyesi küçük köylüye büyük işletme ile tarımsal makineler kullanımının tüm yararlarını sağlamakla kalmayacak ama ona tarım dışında buhar enerjisi ya da hidrolik enerji yardımı ile ve kapitalistler hesabına değil topluluk hesabına büyük sanayi yapma olanakları da sağlayacak bir biçimde anlaşılmış bir yenilenmesi sayesinde. Büyük ölçekte tarım yapmak ve tarımsal makineler kullanmak, bu bir başka deyişle bugün kendi tarlalarını işleyen küçük köylülerin çoğunun emeğini gereksiz kılmak demektir. Tarımdan kovulan bu insanların işsiz kalmamaları ve kentlere püskürtülmemeleri için onları kırdaki sanayilerde çalıştırmak gerekir. Ve bu sanayiler onlar için ancak hidrolik enerji ya da buhar enerjisi yardımı ile büyük ölçekte çalışırlarsa yararlı olabilirler. Bu iş nasıl başarılır? Düşünün bunu. Alman köylüleri, size her zaman yardım edebilecek olanlar sosyal demokratlardır. Olabileceğini anlamak ister istemez doğal müttefiki olan işçinin desteği ile kendini kurtarabileceği bir durum içine koymuş bulunması anlamında önemlidir. Aralık 1882'de yazıldı. İlk kez 1882'de Zürih'te ütopik ve bilimsel sosyalizmin Almanca baskısına ek olarak yayınlandı.